Üçüncü bölümün ilk beş ayetinde bazı adları geçen bazı devlet yöneticileri hakkında okumuştuk. Ve o devlet yöneticilerine baktığımız zaman İsrail ulusunun o günkü durumunun pek içler açıcı olmadığını size ifade etmiştim, belirtmiştim. Ve sadece yönetim açısından değil, aynı zamanda da dinsel açıdan da iyi durumda olmadıklarını size söylemiştim. Neden? Çünkü orada adında da belli olduğu gibi baş kahin tek bir kişi olması gerekirken orada iki kişinin adı geçiyordu. Yani dinsel açıdan da yönetim açısından da devlet açısından da pek uygun bir dönem içerisinde olmadığını ifade etmiştim. Hananya ile Kayafa bu baş kahinliği paylaşıyorlardı. Bu normal değildi. Çünkü bir kişi olması gerekiyordu baş kahin olarak. Şimdi anladığımız kadarıyla, Yuhanna 18. bölümde anladığımız kadarıyla sevgili kardeşler, Kayafa yaşça küçük olandı ve Hanna'nın kızıyla evliydi. Şimdi Hanna'nın damadı olan Kayafa pek fazla böyle gücü olmadığını, kayınbabasının yanında bir kukla görevi yaptığını size söylemiştim. Ve aynı zamanda buna bağlı olarak da Roma egemenliği altındaydı ve Roma egemenliği üzerlerinde bir ağırlık onlara veriyordu. Ve bundan dolayı da sevgili kardeşler yetkilerini pek fazla rahat bir şekilde kullanmadığını ifade etmiştim. Daha sonra göreceğiz ki hem Hanna hem Kayafa da İsa'yı öldürmek için harekete geçen kişilerdi bu kişiler. Bu bütün olaya baktığımız zaman sevgili kardeşler, şimdi haber üst konumda yetki sahibi olan kişilere, dini önderlere ulaştırılması gerekirken bakıyoruz ki Yahya adında bir kişiye, alçak gönüllü Tanrı'yla birlikte yürüyen bir kişiye haber ulaştırılıyor. Ki bunu biz ikinci ayette okumuştuk. Bu sırada Tanrı sözünü çölde bulunan Zekeriya oğlu Yahya'ya duyurdu ifadesinde. Şimdi Yahya çağrılışına dek nerede yaşıyordu? Bunu öğrenmiştik. Çölde yaşayan biriydi. Bunu nasıl bir yapıya sahip olduğunu, nasıl bir konumda olduğunu bize Matta çok güzel bir şekilde ifade ettiğini söylemiştim. Üçüncü bölümde, Matta üçüncü bölümde Yahya'nın deve tüyünden giysisi, belinde deriden kuşağı vardı. Tek yediği çekirge ve yaban balıydı diyor. Şimdi bunlara baktığımız zaman biz bu açıklamalarda ne göze çarpıyor? Yahya'nın çok basit bir yaşam yaşadığı. Yani o günün lükslüklerinden sıyrılmış, kendini Tanrı'ya adamış, basit bir hayat yaşayan bir kişi olduğu gerçeği ortaya çıkıyordu. Bir de ben burada zaman zaman dile getirdim, tekrar dile getirmek istiyorum. Çok çok önemliydi. Biz eğer Yahya'nın ortaya çıkmış olduğu dönemden geriye gittiğimiz zaman yaklaşık 400 yıllık suskun bir dönem olduğunu söylemiştim. Yani Yahya'ya kadar Tanrı hiçbir peygamber göndermemişti. Ve Tanrı ne zaman konuşmaya başlıyor? Yahya'nın çölde ortaya çıkışıyla. 400 yıllık bir aradan sonra. Onu da hemen hatırlatalım. Şimdi güzel olan bir başka noktada biliyorsunuz Yahya kimin oğluydu? Kahin olan Zekeriya'nın oğluydu. Şimdi o döneme göre eğer bir kişi kahinse o soydan gelen bir kişi kahinlik yapabilirdi. Yani Yahya'nın babasından kaynaklanan nedenlerden dolayı kahinlik yapma ayrıcalığı vardı. Düşünün, kahin olmak, gözdesin, insanların her zaman önündesin, iyi bir konumdasın, yüksek bir konumdasın, saygıya değer bir yapı içerisinde olmuş oluyorsun. Ama dikkat edin, çok ilginçtir. Yahya bütün bu üstün tarafları bir tarafa bıraktı. Yani kahinliği attı, ne yaptı? Çölde Tanrı'nın sesi olmayı tercih etti. Ne kadar güzel bir şey. Bugün günümüze baktığımız zaman bugün insanlar maalesef sevgili kardeşler, iş yerinde, insan ortamlarında daha iyi bir konumda olmak için daha böyle üstün bir durumda olabilmek için Tanrı'yı ikinci, üçüncü, beşinci, onuncu sıraya atıyorlar. Değil mi? Ama ben her zaman bunu örnek veriyorum. Teşvik olduğum için, ya ben çok teşvik olduğum için bunu defalarca gittiğim yerlerde, geçenlerde Ali ile konuşurken de onu orada ifade ettim. Gerçekten aslında Sami eski kalmış olduğu pozisyonda kalmış olsa her zaman yurt dışına o sayede bütün dünyayı geziyordu. Japonya'sı, Sri Lanka'sı, orası burası, Amerika'sı, değil mi? Konum çok iyiydi. Önde bir konumdu. Ama Rabbe daha fazla zaman ayırmak için onu bırakması gerekiyordu. Yani bu çok zor bir olay. İnsan mantığına ters düşüyor bu. İşte bizim Yahya da, ben bunu Yahya'yı anlıyorum. Yahya doğru yaptı. Kahinliği attı bir tarafa. Camdan dışarı attı. Tanrı'nın sesi oldu. Çölde basit bir yaşam yaşayarak. Bu benim için de aynı geçerli olması lazım. Evet sevgili kardeşler. Okuyoruz. Diyor ki 3. ayette okumuştuk. Yahya Şelea nehrinde, yani Ürdün nehrinin çevresindeki tüm bölgeyi dolaşarak insanları günahlarının bağışlanması için tövbe edip vaftiz olmaya çağırdı diye okuyoruz. Şimdi sevgili kardeşler, bununla ilgili size bir ayet okumuştum. O ayeti de hemen size anımsatmak istiyorum. Yuhanna 1. bölümden 6 ve 7. ayetler ve daha sonra 29. ayet. 6, 7 ve 29. 1. bölüm Yuhanna 1'den okumuştuk. Şöyle diyordu. Tanrı'nın gönderdiği Yahya adlı bir adam ortaya çıktı. O tanıklık için, ışığa tanıklık etsin ve herkes onun aracılığıyla iman etsin diye geldi. Geliş nedeni burada açıklanıyor. Daha sonra atlıyoruz 29'a. Yahya ertesi gün İsa'nın kendisine doğru geldiğini görünce şöyle dedi. İşte dünyanın günahını kaldıran Allah kuzusu. Tanrı kuzusu. Şimdi nedir kuzu? Şimdi kuzu deyince akla ne geliyor? Bunu açıklamıştım size. Tabi aradan uzun bir zaman geçti. Bravo. Değil mi Hasan abi? Kuzu dediğimiz zaman Yahudi kültüründe kuzu kurban edilen hayvanlardan biriydi sevgili kardeşler. Yani kuzu günah işleyen kişinin yerine geçiyor ve o günahlı kişinin ölmesi gerekirken aslında kuzu kurban ediliyor. Ondan akan kan bir karşılık olaraktan kişinin günahını örtüyordu simgesel anlamda. Burada ileriye dönük bir mesaj vardı. Yani kurban kesiliyordu ama kesilen, eski antlaşmada kesilen her kurbanın ileriye dönük bir mesajı vardı. Neydi bu mesaj? Güzel. Bakın, mesajı şöyle düşünün. Az önce bir ayet okudum. Yahya gördü İsa'yı, işte dedi, dünyanın günahını kaldıracak olan Tanrı kuzusu. Demek ki eski antlaşmada kesilen bütün kurbanlar ileriye dönük bir mesajı şuydu. İleride bir kurtarıcı gelecek. Tüm insanlığın günahları için çarmıhta yaşamını feda edecek. Recep gibi, her zaman söylüyorum Hasan abi, söylemem onu ama yine söylüyorum. Pasaklı Recep için İsa kendini feda edecekti. Çarmıh üzerinde. Demek ki verilen mesajın içeriği buydu sevgili kardeşler. İsa Mesih tüm insanlığın günahları için çarmıhta hayatını feda edecekti. Evet. Ve yüzyıllar öncesi. Nerede görmüştük bunu? İbrahim. Oğlu İshak'la beraber Moria tepesine yakın bir dağda oğlunu götürüyor kurban etmek için. Ve çok enteresan bir şey. İshak görüyor. Ya görünce babasına diyor ki, baba, odun var. Ama yakmalık sunu nerede? İbrahim çok güzel bir şey söylüyor. Ne diyor? Tanrı gerekli olan kuzuyu sağlayacaktır. İşte orada sağlanan kuzu İsa isim geliyordu sevgili kardeşlerim. Düşünün, yani binlerce yıl öncesi gerçekleşen bu olay, ileride nasıl, kurtuluşun nasıl gerçekleşeceğini bize açık bir şekilde göstermiş oluyordu sevgili kardeşler. Evet. Demek ki şunu okumakta yarar var sevgili kardeşler. Şöyle diyor. Bu kurtuluş tüm insanlık için. Ama hangi insanlar için? Bakın, ben söylemiyorum. Ben burada bir şeyi savunmuyorum. Benim kendi düşüncelerim değil. Kutsal kitap bize bakın ne diyor. Bakınız lütfen Yuhanna 1. bölümün 12. ayetine. Yuhanna 1 ayet 12'de bakın ne diyor. Bu sözü ben söylersem beni eleştirin. Ama Tanrı'nın sözü bunu söylüyor. Eleştireceksiniz, Tanrı'nın sözünü eleştirin. Tanrı niye bu sözü oraya koydu? Ne diyor orada? Bir kardeş okuyabilir mi? Ben de bir su yudumlayayım.
Kendisini kabul edip adına iman edenlerin hepsine Tanrı'nın çocukları olma hakkını verdi.
Demek ki İsa'yı Rab ve kurtarıcı olarak kabul eden herkese Tanrı'nın çocuğu olma hakkını veriyor. Demek ki iman aracılığıyla İsa'yı Rab ve kurtarıcı olarak kabul etme bir koşul olaraktan önümüze konuluyor. Tanrı'nın çocuğu olma hakkı bize ancak bu yolla veriliyor sevgili kardeşler. Bu kadar açık ve net. Demek ki İsa'yı bir peygamber olarak tanımak, İsa'yı çok üstün bir kişi olaraktan görmek, yaptığı mucizelerden dolayı onun iyi bir kişi olduğunu kabul etmekten de öte bir gerçek burada vurgulanıyor sevgili kardeşler. Onun için bir kişi eğer İsa'ya bağlanmamışsa, iman etmemişse, yeniden doğuşu yoksa, maalesef acı veriyor bana da, annemi babamı düşündüğüm zaman, akrabalarımı, eşimi dostumu düşündüğüm zaman, maalesef cennette onlar için bulunmaları söz konusu olmayacak. Acı veriyor bana. Çok acı veriyor. Ama gerçek bu. Rabbin sözü bunu bize söylüyor. Oğula iman edenin sonsuz yaşamı vardır. Yuhanna 3.36'da. Oğula iman edenin sonsuz yaşamı vardır. Evet. Bu kadar. Özetleme bu kadar olsun. Geriye kalan zamanı da ondan sonraki ayetlere ayıralım. İsterseniz açalım, kutsal kitabın 3. bölümündeyiz zaten. Kaldığımız yerden 7. ayetten başlayalım. 15. ayete kadar olan parçayı ele alalım sizde. Evet, 15'e dahil. 7. ayet. Ayağa kalkalım. Onu Sami buradan okusun bize. Ayağa kalkalım. 7'den 15'e kadar. 15'e dahil.
3, 7, 15. Yahya vaftiz olmak için kendisine gelen kalabalıklara şöyle seslendi. Ey engerekler soyu! Gelecek gazaptan kaçmak için sizi kim uyardı? Bundan böyle tövbeye yaraşır meyveler verin. Kendi kendinize biz İbrahim'in soyundanız demeye kalkmayın. Ben size şunu söyleyeyim. Tanrı İbrahim'e şu taşlardan da çocuk yaratabilir. Balta ağaçların köküne dayanmış bile iyi meyve vermeyen her ağaç kesilip ateşe atılır. Halk ona, öyleyse biz ne yapalım diye sordu. Yahya onlara, iki mintanı olan birini mintanı olmayana versin. Yiyeci olan yiyeceği olmayanla paylaşsın yanıtını verdi. Bazı vergi görevlileri de vaftiz olmaya gelerek, öğretmenimiz biz ne yapalım dediler. Yahya size buyurulandan çok vergi almayın dedi. Bazı askerler de ya biz ne yapalım diye sordular. O da kaba kuvvetle ya da yalan suç yalan suçlamalarla kimseden para koparmayın dedi. Ücretinizle yetinin. Halk umut içinde bekliyordu. Yahya ile ilgili olarak herkesin aklında acaba Mesih bu mu sorusu vardı. 15'e kadar.
Teşekkür ederim Sami'cim. Oturabilirsiniz. Hızlı bir şekilde anlatımımıza devam edelim. Evet. Demek ki burada şunu açık bir şekilde görüyoruz. Yahya peygamber sadece giyimi ile ve yemesi içmesiyle değil, aynı zamanda da verdiği mesaj ile de öne çıkan biriydi. Yani farklı olduğunu gösteren başka bir yönü de verdiği mesajdan kaynaklanıyordu sevgili kardeşler. Şimdi eski antlaşma dönemindeki peygamberlere baktığımız zaman o peygamberler insanlar tarafından pek fazla hoş karşılanmadı. Ve okuyoruz eski antlaşmada bundan dolayı çok feci şekilde öldürüldüler sevgili kardeşler bu kişiler. Niye? Verdikleri mesaj çok sert bir mesaj olduğu için. Demek ki bize aktarılan düşünce şu. Bugün dünyamızda da bilinen bir gerçek var. Kabul etmemiz gereken bir gerçek var. Nedir o? Dünya kendi yaşam felsefesine ters düşen neyse onu kabul etmiyor. Eğer sen bugün günümüzde böyle, eğer yani kabul etmek gerekiyorsa, eğer ben Hasan abinin gözünde iyi görünmek istiyorsam onun sevdiği yönde hareket etmem lazım. Yani bugün örnek vermek gerekirse ben bugün Sami'nin gözünde, Mehmet'in gözünde iyi görünmek istiyorsam onların kabul ettiği, benimsediği, desteklediği yönde onlara konuşmam lazım. Onları birazcık böyle pohpohlayıcı sözlerle, değil mi? Günümüzde bu maalesef çok rahat bir şekilde yapılıyor. İnsanları hoşnut etmek amacıyla. İnsanlar kendi istemi doğrultusunda hareket etmek istemiş olduklarından dolayı Tanrı'nın sesini, mesajını duymazlıktan geliyorlar. Önemli mesajı duymadan, sanki duymamış gibi davranıyorlar. Özellikle o ses yargıdan söz ediyorsa, eğer o mesajın içerisinde bir yargı varsa, bir suçlama varsa, kulaklar ne oluyor? Tıkanılıyor, değil mi? Duymazlıktan geliniyor. Yahya'nın mesajı basit bir mesaj değildi. Lütfen dikkat edin. Çok sert bir mesajdı. Bakın ne diyor? Yahya, vaftiz olmak için kendisine akın eden kalabalıklara şöyle seslendi. Ey engerekler soyu. Uf be. Ben burada size desem ki ey engerekler soyu. Ulan beni bir daha burada izin vermezsiniz konuşmaya. Bir daha gelmezler. Çok güzel söyledi. Eğer bir kilisede bir vaiz kalksa ey engerekler soyu diye bir başlangıç yapmış olsa biz burada ey sevgililer diyoruz. Ey sevgili kardeşler. Evet değerli kardeşlerim. Ama Yahya diyor ki ey engerekler soyu. Çok sert bir mesaj. Tabii bir yılan. Yani artık şeytanla bir bağlantısı var. Yani şeytanın ardından gidenler. Şeytana hizmet edenler. Yani bizden gülüp Tanrım haleluya hamdolsun deyip arkadan farklı bir hayat yaşayanlar için diyor ki ey engerekler soyu. Gerçekten size açık bir ifade ediyorum. Eğer böyle bir şey günümüzde konuşulmuş olsa eminim o vaize kesinlikle bir daha vaaz etmek için fırsat verilmezdi. Ama mesaj çok sert bir mesaj da olsa gerekli bir mesajdı. Gerekli olmasaydı kutsal kitaba onu da koymazlardı. Aman birileri okuduğu zaman fazla yanlış bir şey anlamasınlar diye. Ama bu mesaj gerekli bir mesajdı sevgili kardeşler. Kimi hedef aldı? Yahya kimleri hedef aldı? Bu ifadeyi kullanırken karşısında duran kişiler kimlerdi? Ne? Ferisiler vardı, din adamları vardı. Halkın içerisinde iki yüzlü insanlarla dolu bir topluluktu sevgili kardeşler. Şimdi Yahya çok iyi biliyordu ki bu insanlar hani çok güzel bir ifade var Yeremia'da. Matta'da da kullanılıyor bu ayet. İnsanlar ağızlarıyla beni sayarlar. Yeremia 29. bölümde sanırım 13. ayette. İnsanlar beni ağızlarıyla sayarlar ama yürekleri benden uzaktır. Şimdi bu tür insanlar Yahya'nın döneminde konuşurken bu tür insanlar orada mevcuttu sevgili kardeşler. Yani dış görünüş itibariyle çok çekici, dindar, din maskesi altında taklitçi, ikiyüzlü kişilerdi bunlar sevgili kardeşler. Günümüzde en büyük hastalıklardan bir tanesi ikiyüzlük değil mi? Bunun tersini söyleyen var mı? Günümüzde en büyük hastalıklardan bir tanesidir ikiyüzlülük. Karşı tarafı hoşnut etmek için iyi sözler söylenir ama asıl gerçekler karşı tarafı kırmamak için kamufle edilir. Ya da edilmeye çalışılır. Ben hatırlıyorum ki tarihinde, hatırlamıyorum kaç yıl önce, Gersem'de bir vaaz ettim. Samiriyeli kadın hakkında. Biliyorsunuz Samiriyeli kadın İsa'yla kuyu başında konuşurken İsa ona dedi ki git kocanı çağır. Ama kadın o güne kadar 7 kocaya varmıştı. Ve birlikte yaşadığı kişi de kocası değildi. Yani kadına şunu diyordu. Kadın sen zinada yaşıyorsun. Zina içerisindesin. Ben şimdi bu konuyu vaaz ettim orada. Ve aynı durumda olan bir kadın vardı. Yani 7 kocası kocaya varmamıştı. Bir tek kocaya varmıştı. Boşanmıştı. Ve başka bir erkekle yaşıyordu. Ben onu tanımıyorum. Orada tanıştım. Ve yaşadığı erkekle de evli değildi. Ve geldi bana dedi ki ya şimdi ben de mi zina işliyorum? Niye benim gözümün içine bakarak konuşuyorsunuz? Tanımıyorum. Ama benim mesajım ona gitti. Bugün ben burada bir şey söylerken eğer senin yüreğini bir şey eleştiriyorsa de ki Rab sana teşekkür ederim. Mesaj benim içindir. Onun için bugün birçok vaizin yaptığı yanlışlık bu sevgili kardeşler. İnsanlar kırılıp kiliseye gelmekten korkulduğu için vaiz bir takım şeyleri saklıyor. Ben hatırlıyorum bir Amerikalı kardeş söyledi. Bağlı oldu Kaliforniya'da bir kilisede en fazla para veren bir kişi. Fabrikatör her ay ondalığını veriyor kiliseye. Ama adam zina hayatı yaşıyor. Yamuk bir hayatı var. Ama diyor ki vaizimiz bir defa kalkıp da ya sen zinada yaşıyorsun demedi diyor. Ama niye? Zinada yaşıyorsun dese bir daha kiliseye gelmeyecek. Artık kaç bin dolar veriyorsa onlar da kiliseye girmemiş olacak. Değerli kardeşler, ne kadar yanlış bir tutum. Ne kadar yanlış bir tutum. Ne kadar yanlış bir tutum. Onun için ben Yahya'nın alnından öpüyorum. Büyük bir cesaretle bu ifadeyi kullanmaktan çekinmedi. Bakın ne diyor Pavlos. Çok güzel bir. Lütfen açın. Galatyalılar 1. bölümü açın. Galatyalılar 1. 10. Bakın ne diyor. Bir kardeş okusun. Galatyalılar 1, bizim onu da hatun okusun. Galatyalılar 1, bulan hemen sayfayı söylesin hızlı bir şekilde. Sayfayı bulan hemen söylesin. Evet, 1480 sayfa. 1480, bölüm 1, ayet 10. Bakalım ne diyor burada. Paulus çok güzel şey ifade ediyor. Çok güzel, çok güzel.
Şimdi ben insanların olayını, Tanrı'nın olayını da arıyorum. Yoksa insanların hoşnut etmeye çalışıyorum. Eğer hala insanları hoşnut etmeye gitseydim, etkinin kızı olmazdı.
Ne kadar güzel söylüyor değil mi? Değerli kardeşler, gerçekten eğer diyor insanları hoşnut etmek isteseydim, o zaman diyor ki bir tarafı bırakmam lazım. Mesih'in kulu olamazdım diyor. Eğer Pavlos insanlara uygun, pardon insanlara uysun diye vermiş olduğu mesajı değiştirmiş olsaydı Mesih'in kulu olamazdı. Kendi öfkesini almış olurdu. İnsanların öfkesini, yani Tanrı'nın öfkesini kendi üzerine almış olurdu Pavlos. Gittiği her yerde Pavlos cesaretle şunu söyledi. Tek yol var. Bugün ben de söylüyorum aynı şeyi. Belki zaman zaman kabul etmekte zorlanıyoruz. İçimizde bir öfke oluşabilir. Ben de burada vurguluyorum Pavlos gibi. Diyor ki tek bir yol var. Cennete gitmenin yolu tek yol. İsa Mesih yoksa, İsa Mesih'e iman yoksa kurtuluş mümkün değil. Pavlos çekinmedi. Çünkü orada eski antlaşma kültüründe yasa mevcuttu. Yasa önemliydi. Pavlos da yasayı savunan, yasayı öğreten kişilerden biriydi. Ta ki Şam yolunda İsa ile karşılaşana dek. Daha sonra değişime uğradı. İman etti. Dedi ki tek yol var. olay İsa Mesih. Çekilmedi. Kim olursa olsun. Tartaklandı, taşlandı, hakarete uğradı Pavlos ama mesajını hiçbir zaman değiştirmedi sevgili kardeşler. Onun için şunu söylemekte yarar var. Rabbin çocuğu kendisine bedel ödeyen Mesih İsa'yı hoşnut etmek zorundadır. Eğer Rab benim için bir bedel ödediyse ben Rabbimi hoşnut etmek için ne gerekiyorsa onu yapmak zorundayım sevgili kardeşler. Doğru mu? Evet, doğru. Rabbimiz hiçbir zaman sözünün örtbas edilerek ya da böyle birazcık hafife alınarak durulmasını istemiyor. Mesela sertse sert mesajı da vereceksin. Ama bunu yaparken de Efesler 4. bölümde ifade ettiği gibi sevgili olacak. Mesaj verilsin, gerçek söylensin. Çünkü gerçeğin özünde doğru var. Doğruyu değiştiremezsin. Ama o doğruyu söylerken, karşı tarafa iletirken sevgiyle olacak. Sevgi önde olması gerekiyor. Evet. Şimdi halkın arasında sadece sıradan kişiler değil, dediğim gibi din adamları da vardı ve bu kişilerde özellikle din adamları da günahlı yollarından dönmeleri gerekiyordu. Her günahlı insan gibi ama bu kişilerde kendilerini günahlı olaraktan görmüyorlardı. Bırakın günahlı olmalarını görmek, kendileri Yahudi toplumundan geliyordu. Başka uluslardan gelenleri de çok küçük gören kişilerdi. Yani bir şekilde 200'lü kişilerdi. Dıştan çok iyi çekici ki İsa Mesih biliyorsunuz çok sert bir dille bunları payladı. Dedi ki dıştan boyalı mezar duvarları. Yani dıştan çok çekici. Hani bazen görüyorsun ya, adam oturuyor Allah diyor, kalkıyor Allah diyor, gidiyor Allah. Ağzından Allah düşmüyor ama hayatına bakıyorsun yamuk bir hayat var. Din adamları da, din önderleri de maalesef böyle bir yapı içerisindeydi ve Yahya bunu çok iyi biliyordu. Bu nedenle bu kişiler günahlarının vermiş olduğu vicdan azabından dolayı vaftiz olmaya geldiklerini sanmıyorum. Ama ne için gelmişlerdi o zaman? Niye Yahya vaftiz olmaya çağırırken onlar da ilerlediler, gittiler? Günahlı olduklarını gördükleri için mi? Hayır, kesinlikle hayır. Değerli kardeşler, burada şunu söylemek gerekiyor. İbrahim soyuna ait olmandan kaynaklanan, ayrıcalıklara sahip olmaktan kaynaklanan nedenlerden dolayı onlar gelmişlerdi. Çünkü onlar kutsal anlamda İbrahim'in çocuklarıydı. İbrahim'in soyundan geliyorlardı ve dinsel gelenek olaraktan yerine getirmeleri gerekiyordu. Örneğin temizleme konusunda Yahudilere baktığınız zaman yemek yemeden, yani el yıkamadan yemek yemezlerdi sevgili kardeşler. Ki el böyle lop diye yıkanmazdı. Dirseğe kadar yıkanması gerekiyor. Bir gelenekti. Dirseğe kadar yıkanması. Dışarıdan gelen kişi ayağını sadece yıkamıyordu. Dizden aşağıya komple ayağını yıkaması gerekiyordu. Bir gelenek olaraktan ki İsa ayağını yıkamadan içeri girince, elini yıkamadan öğrenciler yemeğe oturunca birçok eleştiri aldılar din adamlarından. Yani din adamları şöyle düşünüyordu yasadaki geleneğe göre. Suya girip çıkmak temizliğin simgesiydi. Yani bir gelenek olaraktan suya gelmişlerdi. Aynı düşüncede olan Nikodimos'a İsa ne dedi? Nikodimos bir din adamıydı. Çok iyi biliyordu dinin gereklerini yerine getirmeye çalışan bir önderdi. Ama İsa dedi ki, aferin Nikodimos, sen çok iyi yapıyorsun, biraz daha fazla şunu yap, biraz daha fazla bunu yap demedi. Dedi ki, yeniden doğman lazım. Senin Yahudi olman, Yahudi bir aileden gelmen, biliyor musunuz? Tanrı'nın çocukları var, torunları yok sevgili kardeşler. Bu çok önemli. Yani Hristiyan bir kökenden gelmek kişiyi Hristiyan yapmaz. Eğer bugün Gottfried, bugün Schwester Hildrud, bugün kendileri karar vermemiş olsalardı, iman etmemiş olsalardı, onlar Hristiyan bir kültürden gelmek onları kurtarmaz. Benim eşim aynı şekilde. İman etmesi gerekiyordu. Belirli yaşta karar verdi. İman etti. Ama Hristiyandı. Normalde Hristiyan. Bizim gözümüzde Hristiyan. Ama tövbe edip, günahlı olduğunu görüp iman etmeleri gerekiyordu sevgili kardeşler. Evet, bir kimse yeniden doğmadıkça Tanrı'nın egemenliğini göremez. O zaman bu noktada bir soru soralım size hemen. Nedir? Günahtan dolayı pişman olmak nedir? Pişmanlık deyince ne geliyor aklına? Günahtan dolayı günah içerisine düşüyorsun. Günahtan dolayı bir pişmanlık duyuyorsun ve o pişmanlık nedir? Nasıl açıklayabilirsin? Vicdan. Evet.
Peki sana haksızlık yaptın. Vicdanla
vicdan rahatsız oluyor. Tanrı'dan uzaklaştım. Tanrı'nın eleştirisi.
Bir daha yapmamak üzere.
Vicdanın yasası. Şimdi ben şöyle bunu açıklamaya çalıştım. Bu pişmanlık günahımızdan dolayı başkalarını üzmüş olmaktan kaynaklanan bir üzüntü değil. Yani başkalarını üzmekten kaynaklanan bir üzüntü değil sevgili kardeşler. Eğer öyle olmuş olsaydı o zaman pişmanlık değil, karşı tarafı üzmüş olmaktan kaynaklanan bir acıma olurdu. Bir acımsama, bir yazıklanma olurdu. Şimdi günahtan dolayı üzülmek önemli midir? Günahtan dolayı üzülmek önemlidir değil mi? Kesinlikle. Günahtan dolayı üzülmek çok önemlidir. Ama asıl önemli olan nedir sevgili kardeşler? Tamam. Ha, bravo. Bravo. Demek ki şunu söyleyeceğiz. Üzülmek önemlidir. Ama yaptığımız kötü davranıştan vazgeçmek, bir daha onu yapmamak için çalışmak, çaba göstermek asıl önemli olandır. Ben bunu kaybolan oğulda çok güzel görüyorum. Biliyorsunuz kaybolan oğul hikayesini. Varını yoğunu aldı, gitti, yedi, içti. Ondan sonra domuz ağılında keçi boynuzları yiyordu. Ama babasına acı verdiğini hissetti. Ben yanlış yaptım dedi ama oturduğu yerde kalmadı. Yani hiçbir şey yokmuş gibi davranmadı. Kalktı, babasına geri döndü. Demek ki şunu söyleyebiliriz. Pişman olmak ne demektir? Tövbe etmek nedir? Tövbe etmek, pişman olmak düşüncede değişmektir. Pişman olmak davranışta değişmektir. Pişman olmak amaçta değişmektir. Gidiyorsun, pişman oluyorsun, gittiğin yerini değiştiriyorsun. Ne oluyor? Hedef değişiyor, amaç değişiyor, her şey değişiyor, düşünce değişiyor. Daha önce aldığın, zevk aldığın şey artık zevk alamaz, acı duyar hale geliyorsun sevgili kardeşler. Düşüncede, amaçta sevgili kardeşler değişmektir. Bizler de çoğu zaman günahımızdan dolayı pişmanlık duyuyoruz. Yüreğimizde acı duyuyoruz. Ama ne hikmetse bunu ben defalarca yaşadım 28 yıllık iman hayatında. Ne hikmetse sevgili kardeşler aynı konuda düşmemek için gereken çabayı göstermiyoruz. Yanlış mı söylüyorum? Yani ben günaha düşüyorum. Kalkıyorum, ya tamam Rab bağışlar, haleluya, bağışlar, Rabbini affet diyorum, affediyor Tanrı. Unutuyor. Ertesi ay, pat yine aynı düşüyorum, Rabbini affet. Affediyor Rab. Kalkıp yine düşüyorum. Değerli kardeşler, devamlı düşüyorsan, o zaman tövbeni gözden geçir. Bak, tövbe eden bir kişinin hayatında meyve görünür. Tövbenin sonucu meyve olması lazım. Yani tövbe eşittir değişim. Tövbede değişim yoksa, yani bunu açıkça ifade etmek istiyorum, bu gerçek tövbe olmuyor. Sadece vicdan, çok güzel birisi söyledi, vicdan dedi. O vicdan rahatsız oluyor. O rahatsızlıktan dolayı bir acıma oluyor. Kendini suçlu hissediyorsun, affet diyorsun ben. Tamam. Ama gerçek anlamda acı varsa, eğer benim Rabbim benim için çarmıhta acı çekti, hayatımı feda etti, eğer bu varsa benim aklımda, ben bir daha günaha ben düşebilirim. Her zaman düşebilirim. Ben de düşüyorum günaha. Ama aynı konuda değil. Sakın yanlış anlamayın. Aynı konuda değil. Aynı konuda düştüğüm zaman diyorum ki, ya Rab, eksiklik nedir? Niye ben yine aynı şekilde düştüm? Ve görüyorum ki, değerli kardeşler, fazla ciddiye almıyorum. Açıkçası. Ben kendi hayatımda gördüm. Benim iman etmeden önceki yaşamımda bir alışkanlığım vardı benim. Burada söylemeyeceğim o alışkanlığı. O alışkanlığı iman ettikten sonra hala vardı benim hayatımda. Çok acı duydum. Ama sonunda başardım. Yok şimdi, seviniyorum. Hamdolsun. Sizin için de mümkün sevgili kardeşler. Evet. Burada vaftiz konusu da ele alınıyor. Belki hızlı bir şekilde bu vaftizi de ele alalım. Gidebildiğimiz kadar gidelim. Ondan sonra bıraktığımız yerde bırakırız sevgili kardeşler. Şimdi Yahya biliyorsunuz İsrail ulusunu bağışlanabilmeleri için günahlarından dönmeye, tövbe etmeye ve bunun bir göstergesi, dışa bir yansıması olarak da vaftiz olmaya çağırıyordu. Yani Yahya'nın yapmış olduğu vaftiz ne vaftiziydi? Tövbe vaftiziydi. Bizim bugün günümüzde yaptığımız vaftizden farklı bir vaftizdi. Onu ifade etmek istiyorum. Yahya'nın yapmış olduğu vaftiz tövbe vaftiziydi. Onun için özellikle Efesler mektubuna bakarsanız orada Haberciler İşleri'ne bakarsanız orada Pavlos Efes'te bulunan imanlılara şöyle diyor bu konuda 19. bölümde 19.4'te Yahya'nın yaptığı vaftiz tövbe ile ilgili vaftizdi diyor. Yani Yahya'nın vaftizi Habercilerin İşleri Apostol İşleri'de Noisein Fels Fio orada diyor açık bir şekilde. Yahya'nın yaptığı vaftiz tövbe ile ilgili vaftizdi. Demek ki Pavlos'un da ifade ettiği gibi Yahya'nın vermiş olduğu tüm mesaj bir tövbe mesajıydı. Ve bu yolla halkı ne yapıyordu? İsa Mesih'in gelişine kademe kademe hazırlamış oluyordu. Bir de Kutsal Ruh'un vaftizi var. Bunu da daha önce size ifade etmiştim. Bu da ne zaman gerçekleşmişti Kutsal Ruh'un vaftizi? Pentekost gününde gerçekleşmişti. Pentekost günü imanlar topluluğu dediğimiz kilisenin doğduğu, ortaya çıktığı gündür. Diğer bir deyimle imanların kilise dediğimiz bu bedene, şu bedene vaftiz olduğu gün. Yani bir kişi iman ettiğinde, karar verdiğinde Rabbin bedenine vaftiz oluyor. Yani katılıyor. Bugün ikinci bölümde, Haberciler ikinci bölümde gerçekleşen Pentekost gününde o gerçekleşen Kutsal Ruh'un gelişiyle gerçekleşen, kilisenin ortaya çıkmasıyla gerçekleşen noktadan bu yana Tanrı insanları iman yoluyla ne yapıyor? Kilisesine vaftiz ediyor. Kiliseye katılmasını sağlıyor sevgili kardeşler. Evet, bizim vaftiz hangi vaftiz? Bizim bugün yaptığımız, bugün kiliselerde yapılan vaftiz hangi vaftiz? İman ettikten sonra yapılan vaftizdir. Yani İsa ile birlikte yürümeye karar verdiğini, iman ettiğini gösteren, simgesel anlamda dışarıya yansıması. Suya giriyorsun, onunla birlikte öldün. Sudan çıktığın zaman onunla birlikte yepyeni bir hayata adım attım. Bunu göstermek amacıyla vaftiz oluyorsun. Son olarak bir şey daha söyleyeceğim vaftizle ilgili. Yahya'nın vaftizi gelecek olan ve ileride çarmıhta ölüp üçüncü gün ölümden dirilecek olan Mesih'i işaret ediyordu. Yani halkın ileriye bakması sağlanıyordu. Yahya'nın yaptığı vaftiz halkın, oradaki halkın ileriye bakması sağlanıyor. Yani ileride İsa Mesih ölecek. Peki bizim yaptığımız vaftiz ne yapıyor? İleriye bakmamızı sağlamıyor. Hayır, geriye bakmamızı sağlıyor. Yani İsa bizim için ne yaptı? Yani o dönemde olan vaftiz ileriye, bu dönemde yapılan vaftiz geriye bakmamızı sağlıyor. Bunu da burada ifade etmek isterim. Ve bir önemli ifade daha var. Onu da hatırlatmak istiyorum sevgili kardeşler. Yahya'nın döneminde İsrail halkı içinde bulundukları dönem gerçekten çok kurak bir dönemdi. Yani bir çöl hayatı yaşıyorlardı. Ruhsal yönden cansız bir ulustu o dönemde. Ürün artık veremez durumdaydılar. Ve İsa'nın gelişine, Rabbin gelişine hazır olabilmeleri için insanların ruhsal ve ahlaksal açıdan gerçek bir değişimden geçmeleri gerekiyordu. Yani kime ait olduklarını bir şekilde yaşamlarında yansıtmaları gerekiyordu. Yani eğer ben İsa'yı izlemeye karar verdiysem, ben Tanrı'ya aitsem, o zaman hayatımda ben bunu göstermem gerekiyordu. Onun için Yahya onlara 8. ayette çok çok önemli bir ayet kullandı. Söz kullandı, ifade kullandı. Ne dedi 8. ayette bakın. Ne diyor? Tövbeye yaraşır meyve verin. Aa, çok önemli bir şey. Az önce ben ne dedim? Tövbe eşittir meyve. Ha, tövbenin sonucunda meyve var. Ürün var. Gerçek tövbe varsa onun sonucunda bir değişim söz konusu. Bir meyve verme söz konusu. Meyve yoksa oturup düşün. O zaman oturup düşün sevgili kardeşim. Eğer bu kişiler Tanrı'yla olan yürüyüşleri ciddiyse eğer, tövbe etmiş olduklarını yaşamlarında değişikliğiyle göstermeleri gerekiyor. Evet. Evet değerli kardeşler. Tövbenin günahtan dönmenin sonucu yaşamında meyveler görülecektir. Eğer bizler İsa ile birlikte yürümeye karar verdiysek, eğer bizler Rab ile yürümeye karar verdiysek, eğer biz Rabbin izleyicileri isek, o zaman yaşamlarımızda bu meyveler olaraktan görünmesi gerekiyor. Onun için herkes yaşamına şöyle bir baksın. Ne tür meyveler var bizim hayatımızda? Ne tür meyveler var bizim hayatımızda? Benim konum tabii ki bitmedi burada. Ama ben burada sadık olmak istiyorum. Bu düşünceyle sizi baş başa bırakmak istiyorum. Sevgili kardeşler. Hayatımıza bakalım. Tanrı'yı izlediğimizi söylüyoruz. Ona ait olduğumuzu söylüyoruz. Ve tövbe ediyoruz yaptığımız yanlışlıklardan dolayı. Ama ne hikmetse hayatımızda o yönde bir çaba yok. Vazgeçme yönünde, tamamen terk etme yönünde bir çaba yok. Rab bize diyor ki, Yahya aracılığıyla hayatınıza gözden geçirin. Hayatınıza şöyle bir bakın. Arada bir de olsa bakmanın zararı yok sevgili kardeşler. Yüreklerimizi Rabbin önünde eğelim. Bilmiyorum, belki ben bunu hazırlık yaparken çok sert eleştiriler geldi bana. Rabbin sözü konuşuyor. Eğer bugün senin yüreğine birazcık gıdıklıyorsa, birazcık dokunuyorsa, Rabbin önünde dur, yüreğini onun önünde eğ ve dediğim gibi bir 30 saniye Rabbin önünde duralım. Rab, Recep'in yüreğini çok iyi biliyor ve görüyor. İçinden diyebilirsin, Rab, ben bu konuda hata yaptım. Ya da ben bu konuda sürekli düşüyorum. Rab beni bağışla. Ben bundan vazgeçmek istiyorum. Gereken desteği sağla. Bilmiyorum, belki başka şeyler var hayatında. Bilemiyorum. Ama eminim ki her birimizin hayatında bir şeyler var. Beceremediğimiz, becermek isteyip de başaramadığımız mutlaka zayıf yönler var. Eğilelim Rabbin önünde ve kapanış duasını Sami yine yapsın bizim için. Bir 30 saniye eğilelim Rabbin huzurunda.